Gülün Adı, Umberto Eco, 11. Ayrım. Çalışmalarını incelemeye vakit bulamadım. Çünkü adının Hilde Saimli Malachi olduğunu öğrendiğim bulunduğumuz kütüphaneci yanımıza geldi. Yüzü bir hoş geldiniz anlatımına bürünmeye çalışıyordu. Ama böylesine kendine özgü bir yüz karşısında ürpermekten kendimi alamadım. Gövdesi uzun, aşırı derecede sıska olmasına karşın kol ve bacakları iri ve hantaldı. Tarikatın binişine bürünmüş, uzun adımlarla ilerlerken görünüşünde insanı tedirgin eden bir şey vardı. Dışarıdan geldiği için hala başında olan kukuletası yüzünün solgunluğuna gölge düşürüyor, iri hüzünlü gözlerine ne olduğunu bilemediğim bir anlam veriyordu. Yüzünde iradenin denetim altına aldığı birçok tutkunun artık canlandırılmaz olduklarının izleri kalmış gibiydi. Yüz çizgilerine hüzün ve ciddiyet egemendi. Gözleri öylesine yoğundu ki, bir bakışla konuştuğu kimsenin yüreğinin derinliklerine inebilir, onun gizli düşüncelerini okuyabilirdi. Öyle ki insan o gözlerin sorgulamasına güçlükle katlanabilir, ikinci bir kez onlarla karşılaşmamak isteği duyardı. Kütüphaneci bizi o sırada orada çalışmakta olan rahiplerin birçoğuyla tanıştırdı. Malachi bize her birinin o sırada yapmakta olduğu iş hakkında bilgi verdi. Ben hepsinin de bilime ve kutsal sözün incelenmesine duydukları derin bağlılığı takdir ettim. Böylece kuşkusuz gelmiş geçmiş tüm insanların en bilgesi olan Aristoteles'e kendini adamış, Yunanca Arapça çevirmeni Salvamekli Venantinus'u tanıdım. Retorikle uğraşan genç bir İskandinav rahibi olan Upsalalı Benno, kütüphaneci yardımcısı Arundelli Berengar, kitaplıkta yalnızca birkaç ay ödünç olarak kalacak yapıtları kopya etmekte olan Alessandriyalı Aymaro, sonra çeşitli ülkelerden bir grup başlık yazarı Clon Magnus Patrick, Toledolu Robano, Ayonalı Magnus, Herefordlu Waldo. Liste daha da uzayabilirdi. Gerçekten hiçbir şey şaşılası bir canlı anlatımlar aracı olan bir listeden daha olağanüstü değildir. Ama şimdi rahipler arasındaki belli belirsiz tedirginliğin ve tüm konuşmalarında ağırlığını duyuran, ne olduğunu bilmediğim şeyi anlamaya yarayan birçok belirtinin ortaya çıktığı tartışma konumuza dönmeliyim. Üstadım Malachi ile konuşmaya başlayarak kitaplığın güzelliğini ve etkinliğini övdü ve orada yürütülen çalışmaların yöntemine ilişkin bilgi istedi. Çünkü her yerde bu kitaplıktan söz edildiğini işittiğini ve kitapların çoğunu incelemek istediğini büyük bir kesinlikle söyledi. Malachi ona başrahibin daha önce söylemiş olduğu şeyi açıkladı. Rahip danışmak istediği kitabı kütüphaneciden istiyor, o da eğer istek yerindeyse ve ciddiyse üst kattaki kitaplıktan alıp getiriyordu. William ona üst kattaki dolaplarda saklanan kitapların adlarını nasıl bilebildiğini sordu. Malachi, küçük bir altın zincirle masasına tutturulmuş, sık yazılmış listelerden oluşmuş kalın bir kitap gösterdi. William ellerini binişinin, göğsünün üstünde bir torba oluşturacak biçimde açıldığı yere soktu ve oradan, daha önce yolculuğumuz boyunca bazen elinde, bazen yüzünde görmüş olduğum bir şey çıkardı. Bir çataldı bu. Tıpkı bir binicinin at üstünde bacakları ayrık duruşu ya da bir kuşun tüneyine tutunması gibi insanın burnunun üstünde, onun öylesine çıkık ve gaga burnunun üstünde daha da iyi durabilecek bir biçimde yapılmıştı. Çatalın iki yanında gözlerin tam önüne gelen bir yerde, bir bardağın dibi gibi kalın, badem biçiminde iki camı tutan iki oval halka vardı. William gözünde bununla okumayı yeğliyor, doğanın ona bağışladığından, özellikle gün ışığı azalmaya başlarken, ilerlemiş yaşının el verdiğinden daha iyi okuduğunu söylüyordu. Uzağı görmesine yaramıyordu bu, çünkü gözleri çok keskindi. Yakını görmesine yarıyordu. Bu camlarla benim bile sökmekte zorluk çektiğim çok ince harflerle yazılmış, el yazmalarını okuyabiliyordu. Bana insanın ömrünün yarısını geçince görüşü kusursuz olsa bile gözün sertleştiğini, göz bebeğinin uyum sağlayamadığını, birkaç bilginin 50. baharlarından sonra okuma yazma bakımından ölmüş gibi olduklarını açıklamıştı. Daha uzun yıllar zekalarının en iyi ürünlerini verebilecek insanlar için ne büyük şanssızlık. Biri bu aracı keşfedip yaptığı için Tanrı'ya şükretmeliydi. Bunu bana bilimin bir amacının da insan ömrünü uzatmak olduğunu söyleyen, o hayran olduğu Roger Bacon'ın görüşlerini desteklemek için söylüyordu. Öteki rahipler William'a büyük bir merakla bakıyorlar ama soru sorma yürekliliğini gösteremiyorlardı. Böylesine kıskançlık ve gururla okumaya ve yazmaya adanmış bir yere bile bu hayranlık verici aracın daha girmemiş olduğunu anladım. Ve bilgileriyle dünyaya ün salmış insanları şaşkına döndürecek bir şeye sahip olan bir adamın çömeze olduğum için övünç duydum. William gözlerinde o şeylerle el yazması listelerin üstüne doğru eğildi. Ben de baktım. Kitaplıkta bulunan adı hiç duyulmamış kitaplarla başka ünlü kitapların başlıklarını öğrendik. Süleyman'ın Sarayı'na dair İbrani dilinde konuşma ve anlama sanatı. Metal şeylere dair El Harazmi'nin Cebiri. Robertus Agnellicus'un Latince'ye çevirdiği Pön Savaşları. Rabanus Maurus'un Frankların Etkinlikleri, Kutsal Haça Övgülere dair ve Flavius Clodius Gordinus'un Dünya Tarihi ve A'dan Z'ye insan adlarına göre her harfe bir kitap ayırarak diye okudu üstadım. Olağanüstü yapıtlar. Ama nasıl bir sıraya göre kaydedilmiş bu kitaplar? Benim bilmediğim ama kuşkusuz Malachi'nin bildiği bir kitaptan okudu. Her kütüphaneci tüm kitapların konulara ve yazarlara göre düzenlenmiş bir kataloğuna sahip olmalıdır ve onları ayrı ve yazılı işaretlere göre düzenlenmiş olarak saklamalıdır. Nasıl oluyor da her kitabın yerini biliyorsunuz? Malachi ona her başlığın yanında yer alan notları gösterdi. Okudum. I. 4 gradus, 5 in prima graecorum. I. 5 gradus, 7 in tertia anglogorum. Böyle gidiyordu. İlk sayının her kitabın raftaki ya da gradustaki yerini, ikinci sayının gradusu, üçüncü sayının dolabı gösterdiğini anladım. Öteki anlatımların kitaplıktaki bir odayı ya da koridoru belirttiğini de anladım. Ve bu son işaretler üstüne daha çok bilgi isteme yürekliliğini gösterdim. Malachi ciddi ciddi bana baktı. Kitaplığa yalnızca kütüphanecinin girmesine izin verildiğini belki de bilmiyorsunuz ya da unuttunuz. Bunları yalnızca onun bilmesi doğru ve yeterlidir. Ama bu listede kitaplar hangi sıraya göre kaydedilmiş diye sordu William. Konulara göre değil gibi geliyor bana. Alfabe sırasıyla yazar adlarına göre bir düzenden söz etmedi. Çünkü ancak son yıllarda uygulandığını gördüğüm bu dizge o zaman çok seyrek olarak kullanılıyordu. Kitaplık çok eski zamanlarda kuruldu dedi Malachi. Kitaplar da alınış, bağış, duvarlarımız arasına giriş sırasına göre kaydedilir. Bulması zor dedi William. Kütüphanecinin onları ve her kitabın ne zaman geldiğini ezbere bilmesi yeter. Öteki rahiplere gelince kütüphanecinin belleğine güvenebilirler. Kendisinden değil de bir başkasından söz edermiş gibi konuşuyordu. Şu sırada kendisinin layık olmayarak üstlendiği ama daha önce bilgilerini birbirlerine aktaran 100 insanın üstlenmiş oldukları görevden söz etmekte olduğunun farkına vardım. Anladım dedi William. Demek ben Süleyman'ın sarayı konusunda ne olduğunu bilmeksizin bir şey arıyorsam, az önce başlığını okuduğum kitabın kitaplıkta bulunduğunu bana söyleyebilecek ve onun üst kattaki yerini belirleyebileceksiniz. Eğer Süleyman'ın sarayı konusunda gerçekten bir şey öğrenmek istiyorsanız dedi Malachi. Ama bu size vermeden önce başrahibin görüşünü almayı uygun bulacağım bir kitap. En değerli ressamlarınızdan birinin kısa bir süre önce yok olduğunu öğrendim. Başrahip onun sanatından uzun uzun söz etti bana. Resimlediği el yazmalarını görebilir miyim? Otrantolu Adelmo dedi Malachi. William'a ilgisizce bakarak. Yaşı genç olduğu için yalnızca kenar süsleri yapardı. Çok canlı bir imgelemi vardı. Bilinen şeylerden bilinmeyen şaşırtıcı şeyler yapmayı bilirdi. Bir insan gövdesini bir at başıyla birleştiren biri gibi. Kitapları işte orada. Masasına henüz kimse dokunmadı. Adelmo'nun çalışma masasına yaklaştık. Zengin bir biçimde süslenmiş bir mezmurlar kitabının sayfaları hala üstünde duruyordu. Parşömenlerin kraliçesi olan vellum yapraklarıydı bunlar. Sonuncusu hala masaya tutturulmuş duruyordu. Daha yeni sünger taşıyla kazınıp, tebeşirle yumuşatılmış, rendeyle düzeltilmişti. İnce bir uçla yanlarında açılmış minicik deliklerden ressamın eline yol gösterecek tüm çizgiler çizilmişti. Sayfanın yarısı yazıyla doldurulmuş, rahip kenarlardaki desenlerin taslaklarını çizmeye başlamıştı. Öteki sayfalar bitmişti. William'la onlara bakarken bir hayranlık çığlığını tutamadık. Bu kenarlarında duyularımızın bize alıştırdığının tam tersi bir dünyanın betimlendiği bir mezmurdu. Gerçeğin dile getirilmesi diye tanımlanan bir konuşmanın yanı başında, olağanüstü bilmecemsi imgeleriyle ona derinden bağlı, köpeklerin tavşanlardan kaçtığı, geyiklerin aslanları avladığı tepe taklak bir evren üstüne yalanlarla dolu bir konuşma yer alıyordu. Küçük kuş ayaklı başlar, sırtlarında insan eli olan hayvanlar, içinden ayakların fışkırdığı kıllı başlar, zebra gibi çizgili canavarlar, binlerce çözülmez düğümle kıvrım kıvrım yılansı boyunları olan dört ayaklılar, geyik boynuzlu maymunlar, kol ve bacakları andıran alıcı kuş biçimde deniz kızları, başka insan gövdelerinin kamburlar gibi sırtlarından çıktığı kolsuz adamlar, karınlarında diş dolu ağızlar bulunan yaratıklar, at başlı insanlar ve insan bacaklı atlar, kuş kanatlı balıklar ve balık kuyruklu kuşlar, tek gövdeli çift başlı ya da tek başlı çift gövdeli canavarlar, horoz kuyruklu ve kelebek kanatlı inekler, başları balık sırtı gibi pul pul kadınlar, kertenkele burunlu, yusufçuklarla iç içe geçmiş iki başlı ejderhalar, kentavrlar, filler, ağaç dallarına uzanmış mantikorlar, kuyrukları savaş düzeninde bir yaya dönüşmüş grifonlar, boyunları sonsuz uzunlukta şeytansı yaratıklar, insan biçimli dizi dizi hayvanlar ve hayvan biçimli cüceler, bazen aynı sayfa üstünde yansılandığını gördüğüm kırsal yaşam görünümlerinde bir araya gelmişlerdi. Tüm kırsal yaşam, toprağı belleyenler, meyve toplayanlar, harman kaldıranlar, yün eğiren kadınlar, tilkilerin yanı sıra tohum saçanlar ve maymunların koruduğu kaleli bir kentin duvarlarına tırmanan, ok ve yayla donatılmış kurtlar ve sansarlar, öylesine etkileyici bir canlılıkla çizilmişti ki, resimleri canlı sanırdınız. Şurada bir baş harfi, bir L oluşturacak biçimde kıvrılarak sayfanın alt kısmında bir ejderha oluşturuyor. Burada vebum, söz, sözcüğünü başlatan bir büyük, 5, gövdesinden doğal bir sürgün gibi bin kıvrımlı bir yılan çıkarıyordu. O yılandan da yaprak ve salkım gibi başka yılanlar fışkırıyordu. Mezmurlar kitabının yanında kısa bir süre önce bitirildiği açıkça anlaşılan, İnanılmaz derecede avuç içine sığabilecek denli küçük boyutlu, olağanüstü bir kitap vardı. Yazı inceydi. Kenar süsleri ilk bakışta güçlükle görülebiliyor, tüm güzellikleri içinde görülebilmeleri için gözün onları yakından incelemesi gerekiyordu. İnsan, minyatürcünün böylesine sıkışık bir yerde, böylesine bir canlılık etkisi yaratabilmek için onları hangi insanüstü araçla çizdiğini soruyordu kendi kendine. Kitabın tüm sayfa kenarları olağanüstü güzellikle çizilmiş harflerin kıvrımlı betimlerinden, sanki onların doğal bir uzantısıymış gibi doğan minicik resimlerle kaplıydı. Deniz kızları, kaçan geyikler, ağızlarından ateş püsküren canavarlar, dizelerden solucanlar gibi fışkıran kolsuz insan gövdeleri, bir noktada üç değişik dizede yineleyen üç Sanctus, Sanctus, Sanctus'u sürdürmek istercesine, İnsan başlı üç güzel yabanıl hayvan resmi görülüyordu. Bunların ikisi bir öpüşle birleşmek için biri aşağı biri yukarı doğru eğilmişti. Burada mutlaka resmi açıklayacak, açık seçik olmasa bile derin tinsel anlam olduğunu inanmasam hiç duraksamadan bu öpüşü utanç verici diye nitelerdim. O sayfaları sessiz bir hayranlık ve gülme arasında izliyordum. Çünkü resimler kutsal sayfaları yorumlasalar da kaçınılmaz olarak neşe eğilimi taşıyorlardı. Rahip William da gülümseyerek izliyordu onları. Benim ülkemde bunlara babevein derler dedi. Galya'da da baboin denir dedi Malachi. Gerçekten de Adelmo sanatını sizin ülkenizden öğrendi. Ama daha önce Fransa'da öğrenim görmüştü. Habeş maymunları yani Afrika'dan gelen maymunlar. Evlerin bir yamacın ucunda durduğu, toprağınsa gökyüzünde olduğu, tersine dönmüş bir dünyanın yaratıkları. Ülkemin yerli dilinde işitmiş olduğum bazı dizeleri anımsadım. Onları yinelemekten kendimi alamadım. Anılmasın tüm öteki mucizeler, susulsun. Gökyüzüne egemen oldu yeryüzü. Biricik mucizedir bu. Malachi aynı metinden sürdürdü. Yeryüzü yukarıda, aşağıda gökyüzü. Önemsenmelidir bu. Biricik mucize, tüm mucizelerin üstünde. Ortaçağ Almancası. Aferin Atsu, dedi kütüphaneci. Gerçekten de bu resimler mavi bir kazın üstüne binilip gidilen bir derede, balık avlayan doğanların, gökyüzündeki atmacaların ardına düşen ayıların, güvercinlerle birlikte uçan istiridyelerin ve üç devin tuzağa düşürülüp bir horoz tarafından yendiği o ülkeden söz ediyor. Dudakları solgun bir gülümseyişle aydınlandı. O zaman konuşmayı belli bir çekingenlikle izlemiş olan öteki rahipler, kütüphanecinin onayını bekliyorlarmış gibi zavallı Adelmo'nun yeteneğini övüp, onun gerçek dışı resimlerini birbirlerine göstererek yürekten gülmeye koyuldular. Herkes daha gülerken omuz başımda ciddi ve sert bir ses duyduk. Boş ya da gülünecek sözlerin söylenmesi uygun değildir. Döndük. Bizimle konuşan, yılların ağırlığı altında ezilmiş, yalnız derisi değil, yüzü ve göz bebekleri de kar gibi beyaz bir rahipti. Kör olduğunu fark ettim. Gövdesi yaşlılığın ağırlığıyla küçülmüş ama sesi hala görkemli, kolları bacakları güçlüydü. Bizi görüyormuş gibi bakıyordu. Daha sonraları da onun hep sanki hala görüyormuş gibi davranıp konuştuğunu gördüm. Ama sesinin tınısı yalnızca peygamberlik lütfuna ermiş birinin sesi gibiydi. Gördüğünüz bu yaşı ve bilgisiyle saygıdeğer insan, dedi Malachi William'a yeni geleni göstererek. Burgoslu Jorge'dir. Grotto Ferratalı Alinardo'dan sonra manastırdakilerin tümünden daha yaşlı olduğundan rahiplerin çoğu günah çıkarma gizliliği içinde günahlarını ona açarlar. Sonra yaşlı adama dönerek karşınızdaki konuğumuz Baskervillalı William biraderdir, dedi. Umarım sözlerimden alınmamışsınızdır, dedi yaşlı adam ters bir tonla. İnsanların gülünç şeylere güldüklerini işittim ve onlara yasamızın ilkelerinden birini anımsattım. Mezmur yazarının dediği gibi, bir rahip suskunluk andı içtiği için güzel konuşmalardan kaçınıyorsa, bu onun kötü sözlerden kaçınması gereğinin daha güçlü bir nedenidir. Ve eğer kötü sözler varsa, kötü imgeler de vardır. Bunlar dünyanın nasıl yaratıldığı konusunda yalan söyleyen ve dünyayı yüzyıllar boyunca ola geldiği ve sonsuza dek olacağının tam tersi olarak gösteren imgelerdir. Ama siz başka bir tarikattan geliyorsunuz. Bana söylediklerine göre o tarikatta en yersiz neşe bile hoşgörüyle karşılanıyormuş. Benediktenler arasında Assisli Aziz Francesco'nun tarikatının en son ve en şaşırtıcı dölleri olan Fratelli ve Tincilere yorulan tuhaflıkları ima ediyordu. Ama William birader bu imayı anlamazlıktan geldi. Kenar resimleri çoğu kez güldürür insanı ama eğiticidir, diye yanıtladı. Nasıl vaazlarda dindar kalabalıkların hayal gücünü etkilemek için çoğu kez eğlenceli örnekler vermek gerekirse, resimlerin dili de bu saçmalıklara dalmalıdır. Her erdem ve her günah için hayvanlardan alınacak bir ders vardır. Hayvanlar insancıl dünyayı örneklerler. Aa, evet, dedi yaşlı adam, şakacı ama gülümsemeksizin. Erdemli olma isteği uyandırmak için her resim iyidir. Yaratılış başyapıtının baş aşağı çevrildiğinde gülme konusu olması koşuluyla. Böylece Tanrı sözü, lir çalan, kalkanla toprağı süren baykuş, kendilerine sabana koşan öküzler, yukarı doğru akan ırmak, tutuşan deniz, terki dünya eden kurt aracılığıyla kendini gösterir. Öküzlerle tavşan avına çıkılsın, baykuşlardan dil bilgisi öğrenilsin, köpekler pireleri ısırsın, tek gözlüler dilsizleri korusun, dilsizler ekmek istesin, karınca buzağı doğursun, kızarmış pilişler havada uçsun, evlerin damlarında pastalar bitsin, papağanlar güzel konuşma dersi versin, tavuklar horozları döllesin, araba öküzlerin önüne koşulsun, köpek yatağa yatırılsın ve bunların tümü başlarının üstünde yürüsünler. Bütün bu saçmalıkların amacı nedir? Kutsal ilkeleri öğretmek bahanesiyle Tanrı'nın yarattığı dünyanın tam tersi olan bir dünya. 11. ayrımın sonu, sayfa 127, devamı 12. ayrımda.